Kutsal İsyan 3, 10. ayrım, sayfa 150. Yürükeli yaşlı salcıyla bir yana çekilerek bir iki dakika fısıltılarla konuştu. Sonra ilk olarak sala bindi. Kızanlar da binerek çömeldiler. Sal suyun akışına karşı koyarak çekilen ipin hizasında öbür kıyıya doğru yollandı. Karşıdan apansız çıkıverecek bir tehlikeye karşı tüfeklerin namluları hep oraya dönüktü. Sal en sonra kıyıya yanaştı. Dışarı atladılar. Yoldan ayrılarak kıra açıldılar. Menderes'in doldurmuş olduğu yumuşak yatak üzerindeki uzun sazlar ve otlar arasında silik gölgeler gibi hafif fışırtılar çıkararak ilerlediler. Ağaçlığa geldiler. Yaz gecesini hoş, ekşi bir kokuyla dolduran yaban gülleriyle örtülmüş bir bahçe çitinin kıyısından ilerlediler. İncir bahçelerine daldılar. İncir yapraklarının acı kokusunu genizlerinde duydular. Karanlık ağaç kümelerinde bir teviye öttürüp duruyorlardı. Demir yoluna yaklaşmışlardı. Bir lokomotif bir durak yerini oflayıp pufluyordu. Demir yolunun ötesindeki incir bahçelerinin ve yumuşak ihtiyar tepeleri dolduran zeytinliklerin arkasından başlayan ve dimdik yükselen aydın dağları ta yukarıda büyük ayının birkaç yıldızına değiyor gibiydi. Dağların doruğuna silme uzanan gökyüzü daha aydınlık görünüyordu. Bir ara batıdan doğuya doğru eğrimsi uçup gelen bir yıldız, Yörükeli'nin ve kızanlarının başı üzerinde bir ışık fıskiyesi gibi parlayıp söndü. Yörükeli ve arkadaşları bir sürü kurt bir ağıla yaklaşır gibi sessiz adımlarla soluk almayarak ilerliyorlar. Güdük bir ağacın tepesindeki leyleklerin uzun gagalarıyla çıkardığı takırtılara, üzerine basarak geçtikleri gece gezici zehirli yılanların çaldıkları ıslığa ve sürünüp kaçarken meydana getirdikleri hışıltıya dikkatle kulak veriyorlardı. Yürükeli ve arkadaşları dağlarda gezen kişilerin yabani hayvanların sesleriyle işaretleşip anlaştıklarını biliyorlardı. İşittikleri bir yaban domuzu homurtusunu, bir çakal sesini, bir köpek havlayışını ya da bir baykuş haykırmasını ölçüp biçiyor ve sahici mi, sahte mi olup olmadığını hemen anlıyorlar, adımlarını buna göre atıyorlardı. Kılavuz jandarmaların yardımıyla kolayca ilerliyorlardı. Bağlarda, bahçelerdeki kulübe ve hayvanlarda bir tek insan yoktu. Oysa Yunan işgalinden önce bu incir ve bal yüklü bahçeler insanla kaynaşırdı. İncirler olmak üzere olduğundan herkes bahçesini hırsızın uğursuzun talanından korumak için yıldızların altında sabahlar şafak atarken uzun gagalı, mavi tüylü, gelin gibi güzel arı kuşlarının tatlı ötüşleriyle uyanırlar. Olgun incirlerin cennetine üşüşen arı yığınlarının uğultusunu dinlerlerdi. Şimdi hepsi evlerine ve kulübelerine kapanmış, hem geceden hem de gün ışığından korkar olmuşlardı. En sonra Sultan Hisar Şimendifer istasyonuna yaklaşmışlardı. İstasyonda bir makine puflayıp duruyordu. Yörük Ali Efe bir çitin arkasına siniverdi. Ötekiler de oldukları yere çömeliverdiler. İstasyon yapısının içinde sönük bir lamba ışığı vardı. Her yan karanlıktı. Yalnız puflayıp duran lokomotifin ocağından dört yana kıpkızıl bir aydınlık yayılıyor ve bu aydınlığın içinde ara sıra birbirine karşı gidip gelen çift Yunan nöbetçilerinin süngüleri ve miğferleri parlıyordu. Düşman nöbetçi ve devriyeleri yapılardan çok uzaklaşmıyor, hep belli bir yerde gezip duruyorlardı. Bunun içinde gerek istasyonun, gerekse bunun biraz ilerisindeki karakol yapısının birkaç yüz metre sağı solu bütün boş kalıyordu. Yörükeli Efe'nin amacı Sultan Hisar istasyonu değil, doğrudan doğruya karakoldu. Orada bir gedikli başçavuşun emrinde 60-70 Yunan askeri barınıyor ve bütün Sultan Hisar ve dolaylarından kuş uçurmuyorlardı. İşte Yörükeli Efe günlerdir bu karakola yapacağı baskının hesabı ve düşünceleriyle dopdoluydu. Bu toplu bir düşman kuvvetine yapacağı meşhur baskınlarının ilki ve en parlağı olacaktı. Onun için de çok dikkatli ve çok iyi hazırlanmıştı. Dünyadan habersiz bir çoban kılığına girerek günlerce karakolun dört bir yanında gezip dolaşmış, düşmanın kuvvetini günlük yaşayış ve davranışlarını gözden geçirmiş, karakolu ateş altına alabilecek pusu yuvalarını bir bir kararlaştırmış, bir tek can vermeden birçok can alabilmek için bütün gerekeni yapmıştı. Bir baskının ancak geceleyin yapılabileceğini herkes gibi Yörükeli Efe de biliyordu. Bunun için o da bu karakola bir gece yapacağı baskın için hazırlanıyordu. İyice düşününce bu gece baskının yaş olduğunu anladı. Bir kez karakol kumandanı geceleri çift nöbetçi çıkarıyor ve eratın çoğu sağlam bir yapı olan karakolun taş duvarları arasına sığınmış bulunuyordu. Karanlıkta iki nöbetçiyi ve onlara yardıma koşacak birkaç askeri vurabilse bile geri kalanlar duvarların arkasına sinip saatlerce savunma yapabilir, başka Yunan kuvvetleri imdada gelinceye dek çarpışabilir, böylece istedikleri zamanı kazanabilirlerdi. En iyisi gece baskınını gündüz baskını haline getirmekte Yunanlılar, güpegündüz bir baskın yapılamayacağının doğal mantığı içinde alabildiğine kaygısız davranacaklardı. Gündüzün belirli saatlerde bütün askerin dışarıda bulunduğu anlaşılmıştı. İşte Yörük Ali Efe de tertibatını buna göre alacak, hepsi dışarıdayken yaylım ateşe başlayacak ve duvarların arkasına gizlenmelerine fırsat vermeden hepsini temizleyecekti. Gece hızla sabaha yaklaşıyordu. Yörük Ali Efe karakolun dört yanındaki pusu yerlerine adamlarını teker teker yerleştirdi. İncir ağaçlarının, fundalıkların, kamıştan ve yaban gülünden çitlerin arkasında şimdi bir yığın göz ve birçok namlu karakola dikilmiş bakıyordu. Karakolun dört yanında süngü takmış bir çift nöbetçinin gidip geldiği ayak seslerinden anlaşılıyordu. Karakolun çevresindeki ağaçlardan bir şey görülmüyordu. Gün ağarınca bu böyle olmayacaktı. Zeybekler karakolu ve onun davetsiz konuklarını ayna gibi görecek ve gık demelerine bile meydan vermeden mıhlayacaklardı. Yörük Ali Efe adamlarını yerlerine yerleştirdikten sonra döndü ve yanındaki en iyi atıcılardan bir kızanı ile karakol kapısının karşısındaki incirlerin altında pusuya yattı. Uzun otların üzerine yüzü koyun uzanınca ezilen otlardan tatlı ve güneş kokan bir koku yükseldi. Çocukluğundan beri bu eşsiz kokuya bayılıyordu. Bir tozlu susamış toprağa döen yaz yağmurunun çıkardığı toprak kokusu, bir de bu biçilmiş ve güneşte ısınmış taze otların kokusu onu sarhoş ediyordu. Tüfeğinin namlusunu sol elinin bileği üstüne koyarak karakolun kara silüetine büyülenmiş gibi gözlerini dikti. Sabahı, güneşi ve kopacak kıyameti sabırsızlıkla beklemeye başladı. Hiç de korkmuyordu. Yüreği tatlı bir heyecanla çarpıyordu. Ömrünün en yiğitçe işini başarmak yolundaydı. Şimdiye dek milletin jandarması onu zararlı bir adam, bir mırmır olarak kovalayıp durmuştu. Nedenli yiğit bir Efe olsa en sonra koca Çakırcalı'nın akıbeti kendisini beklemiyor muydu? İşte kendi Efesi Alanyalı Molla Ahmet bir karakol baskınında, hem de bir Türk karakolunun baskınında karnından kurşunu yiyerek pisi pisine gitmemiş miydi? Bu iş başkaydı. O burada yapacağı baskında zorlu bir düşmanının ocağını söndürecek ve Türk milletinin alkışlayacağı, el üstünde tutacağı bir millet kahramanı olacaktı. Bu duygu bile genç yüreğini dünyanın en temiz, en tatlı ve en zengin heyecanı ile dolduruyordu. Demin ayak seslerinden susan bülbüller birkaç adım ötedeki yaban gülleri yığınları içinde yeniden şakımaya başlamıştı. Akşamleyin çok canlı şakıyan bu hayvanlar tan yeri ağarıncaya yakın bir pınar suyu gibi duru temiz uzun iniltilerle geceyi dolduruyor. Gün ışıyınca da susuyorlardı. Bundan sonra gagaları ancak sevdikleri böcek ve kurtları avlamak için çalışıyordu. Yaban güllerin ekşim tırak ayva kokusunu andıran kokuları incir yapraklarının ağırlık veren kokuları ile yarışıyor gibiydi. Yörük Ali Efe'nin kulağı her an kirişteydi. Göz kapakları yorgunluğun ve uykunun ihanetine uğramamak için çabalayıp duruyordu. Uykuyla savaşmak için kafasını çalıştırmalıydı. Biraz ötede yatan koskoca tehlike bile uykuyu yenecek güçte değildi. Yaşlılar uykusuzluğa gençlerden daha çok dayanıyorlarsa da Yörük Ali Efe henüz 20 yaşın dolaylarında bulunuyordu. Kafasını çalıştırarak uykunun zulmüne meydan okuma, çocukluğundan bu yana geçirdiği serüvenleri bir bir kafasından geçirmeye başladı. Yörük Ali Efe bir aydın çocuğuydu. Babası sarı tekeli Türkmen aşiretinden Yörük Abdi idi. Koyunculukla uğraşan bu adamcağız pek genç denecek bir yaşta ölmüş ve Ali'yi 2 yaşına değmeden öksüz bırakmıştı. Genç yaşında dul kalan annesi Kasap Osman adında yine koyun işleriyle uğraşan bir adamla evlenmişti. Ali pek çok dağ köyünden biri olan Kavaklı'da doğmuştu. Babasını hayal meyal bile anamıyordu. Babalığı Kasap Osman ona babasını aratmamıştı. Ali koyun kuzu güdecek yaşa gelince bütün köy çocukları gibi yalçın dağlarda ve yemyeşil yaylalarda üvey babasının davarını gütmeye başlamıştı. Ali geniş göğüslü, tıknaz yapılı, ak tenli, kara saçlı ve kara gözlü, temiz yüzlü bir çocuktu. Köylüler ona yalnız Ali demezler, Yörük Ali derlerdi. Babasının yörüklüğü ona yadigar kalmıştı. Yörük Ali bu gidişle iyi ve namuslu bir aydın köylüsü olup gidecekti. Kavaklı köyünden bu ara işlenen, hem de Yörük Ali'nin gözleri önünde işlenen bir cinayet, onu kendi halinde köylü yığınları içinden almış, serüvenlerle, korkunç ve heyecanlı olaylarla, en sonra gerçek kahramanlıklarla dolu bir yaşayışın güzel dünyasına atmıştı. Kabaklı köyünün en güzel kızı Hasan adında bir delikanlı ile evlenmiş, düğünleri yapıldığı günde zavallı güvey, köyün kahpe tabiatlı halkın mırmır dediği serseri çolağın Mehmet'in eliyle ıssız köy yolunda vurulmuş, Yörükeli de tam bu sırada çitlerin arkasından bu korkunç işi görmüştü. İşte onun bu cinayeti görmüş olması çolağın Mehmet hergelesini çileden çıkarmıştı. Bu tek tanığı ortadan kaldırmak için fırsat kollamaya başlamıştı. Bundan sonra olaylar zincirleme birbirini kovalamıştı. Sultan Hisar jandarma karakolunu boylayan bu cinayet işinde köyün kötü adamı mırmır ne etmişse etmiş, Yörükeli'nin direnerek yürüttüğü şahitliği de çürütmüş ve cinayeti sahipsiz cinayetler listesine koydurmuş, Yörükeli'ye diş bilemekten de hiçbir vakit geri durmamıştı. Üvey babası Yörükeli'yi uzaktaki akrabalarının yanına kaçırarak çolağı Mehmet'in şerrinden kurtarmak istemişse de buna yanaşmamıştı. Oysa köyün kötü adamı onun gibi yiğit çekirdekli nice köy delikanlısının kanını içmiş, hepsini de hasraltı ettirmenin yolunu bulmuştu. Çolağan Mehmet şimdiye dek birer bahaneyle bıçaklayıp dünyadan sildiği yiğit çocuklardan biri gibi Yörük Ali'yi de yaşayışın güneşli bahçelerinden silip atmak için beklediği fırsatı bir gün yakalar gibi olmuş, çocukluktan yeni çıkan Yörük Ali'ye bir tüfek yüzünden satışı vermişti. Yörük Ali bu kaşarlanmış katille kapışmaktan geri durmamış, öresiye bir dövüşe tutuşmuşlardı. Köyde bu dövüşle ilk kez köyün kötü adamı hiç umulmadığı halde Yörük Ali'den ilk dayağı yemişti. Yörük Ali işte o gün ilk kez kabaklı köylülerinin gözünde birdenbire değerlenivermişti. Köyü tir tir titreten bir alçağı, bir rezili yerlere çarpmış ve yüzünü gözünü kana boyamıştı. Şimdi o köylülerin adamı haline gelmişti. Yine yaz güneşi altında masmavi kesilen yalçın dağların sulak düzlüklerinde koyunlarını güdüyor, söğüt dallarından yaptığı kavalını çalıyor, çolağa Mehmet hergelesini çoktan unutmuş bulunuyordu. Atasözüydü. Su uyur, düşman uyumazdı. Bir gece Kavaklı'nın biricik berber dükkanı soyulmuş ve berberin takımları ertesi sabah Yörükelilerin damında bulunmuş, oğlan dağdaki koyunlarının başından alınarak bir saatlik aşağıdaki Sultan Hisar köyü karakoluna götürülmüştü. Suçsuz olduğu için kendisini yakalamak isteyen jandarmayla dövüşmüş, Sultan Hisar jandarmasının gazabını üstüne çekmiş, yeni boğuşmada jandarma onbaşısının dişlerini kırmış ve çifte suçlu olarak Nazilli mahkemesine yollanmıştı. Çolağan Mehmet'in ona yüklemek istediği hırsızlık suçunu mahkeme sabit görmeyerek beraat ettirmişse de jandarmanın dişlerini kırmak ek suçundan onu 6 ay hapse mahkum etmişti. Böylece Yörükeli'nin kader çizgisi üzerinde hızlı adımlarla ilerlediği görülüyordu. Nazilli hapishanesine eski bir çuval gibi atılan toy ve temiz delikanlı daması ile yaptığı çetin bir dövüşte onu yıldırmış, böylece yaşamının sürekli bir kavga olduğunu anlamıştı. Damda efelere de rastlamış, bunların Aydın Dağları'nın kardelenleri, havası ve suyu gibi tertemiz insanlar olduğunu görmüştü. Bunların çoğunun kendisinin uğradığı haksızlığa benzer nesneler yüzünden buraya düştüğünü görüyordu. Yalnız gerçek eşkıyalar da bu nam altında dağları kirlettiklerinden efelik ve zeybeklik şüpheli bir şey olup çıkıyordu. Yörük Ali Nazilli cezaevinde 3 ay yatmış, sonra Aydın cezaevine gönderilmişti. Geri kalan günlerini burada doldurdu. Hapishaneden çıkıp köyüne yollanan Yörük Ali'nin içinde çok ince, çok değerli kimi mücevherler ve sırçalar kırılmış, hatta tuz buz olmuştu. Bunlar hükümet, devlet saygısı, insan sevgisi ve adalet düşüncesiydi. Artık bunların karşısında birer haksız ve azılı düşman olarak görmeye başlamıştı. Bunlar insanların en iyilerini ayakları altında ezip çiğneyen demir ayaklı ejderhalardı. Köylünün parasıyla ayakta duran bu canavarlar kimi koruyordu? Kimi olacak çolağan Mehmet gibi katilleri, mırmırları? Sultan Hisar jandarması onunla ne çabuk ve ne kolay anlaşmıştı. Artık Yörük Ali'nin kafasının tası atmıştı. Şimdiden kendini bir çakırcalı gibi görüyor, dağları güm güm inleteceği günleri iple çekiyordu. Artık Osmanlı ülkesinde hak namlunun ucundaydı. Çolağan Mehmet artık namlunun ucundan çıkacak yağlı kurşunun adaletine sığınacaktı. Yörük Ali cezaevinden çıktığı günlerde büyük olaylar patlak vermişti. Seferberlik patlamış, Kavaklı'nın 20 yaşına bile değmemiş delikanlıları apar topar cepheye sürülmüştü. Yörük Ali köye vardıktan birkaç gün sonra davulla zurnayla köye gelen askerlik şubesi heyetinin damızlık hayvan arar gibi köyün bütün delikanlılarını bir doktora muayene ettirdiğini gördü. Onu da muayeneden geçiren doktor silah tutabilecek durumda olduğunu söyledi. Böylece Yörükeli damda yuttuğu 6 aylık pis havayı yaylaların mavi dumanlı havasında temizlemeden askere alındı. Sultanhisar istasyonundan birçok hemşerisiyle birlikte trene binen Yörükeli Aydın'a götürülmüş, orada da kendilerine pek çok delikanlı katılarak İzmir'e gönderilmişlerdi. Yörükeli'yi İzmir'deki meşhur depo alayına vermişlerdi. Talimsiz gün geçirmiyor, bol bol tüfek kullanmak ve mermi yakmak olanağını buluyordu. Askerliğin en tatlı yanı işte buydu. Çocukluğundan beri düşlerine giren silah işte şimdi elindeydi ve onu sonsuz bir zevkle kullanıyor, silip ayna gibi parlatıyordu. Alayının en keskin nişancısı o olmuştu. Çok seviniyor, Aydın yaylalarında bundan sonra geçireceği zevkli yaşayışı düşünüyor, atıcılığı ile bütün düşmanları ve kötülükleri dize getireceğine inanıyordu. Talihsizliğe bakın ki Yörükeli'nin karşısına Hecinli depo alayı subaylarından pek sert ve dayakçı bir Ermeni çıkmış ve ona fena halde yüklenmeye başlamıştı. Al sana bir bela daha. Bir gün bu subaydan durup dururken bir tokat yiyen Yörükeli, adamı haklamak üzere davranmışsa da arkadaşları onu tutmuştu. Yörükeli bu olaydan sonra aynı subayca hapsedilmek istenmiş, bu da bardağı taşırmıştı. Yörükeli bu çeşit askerliğe alışamayacağını anlamış, Aydın Dağları'nı mavi dumanı gözünde tütmeye başlamıştı. Kararı şimşek gibi çabuk olmuştu, kaçacak. Bu gibi namussuzlukların bulunmayacağı hür ve serbest bir yere dek gidecekti. Evet, askerden kaçacaktı. Sultanhisar dolaylarına da gidemezdi, nereye gitmeliydi bilemiyordu. Bildiği tek şey bu zulüm diyarından kaçıp gitmekti. Yörükeli askerden kaçıp Aydın'a gelmişti. Kararsız, karanlık, umutsuz denecek günler başlamıştı. Birdenbire kanun kaçkını bir adam olmuştu. Beş parasız, silahsızdı. Bir akrabasının yardımıyla bir kırma tüfekle 9 mermiye sahip olmuş, hemen yaylalara doğru açılmış, çamları yalayıp geçen ak dumanlara gömülüvermişti. Artık o da o imrendiği zeybeklerden biriydi. Kavaklı köyüne varan kaçış haberi annesini gözyaşlarına boğmuşsa da köyün rezilini de titretmeye başlamıştı. Yörükeli bir gün dağda tek başına dolaşırken Yanık Efe adlı kalabalıkça kızanlı bir Efe'ye denk gelmişti. Bu Efe'nin iyi bir ünü yoktu. Yanık Efe'nin kızanları arasına karışan Yörükeli, o yayla senin, bu yayla benim diye dolaşırken günün birinde Aydın Dağları'nın biricik okumuş Efe'si olan Alanyalı Ahmet Efe'ye denk gelmiş ve onun kızanlarından birisi olmuştu. Yörükeli pek akıllı ve namuslu bir adam olan Alanyalı Molla Ahmet Efe ile iyi bağdaşmış, onu sevmişti. O Yörükeli'yi bütün cevherleriyle anlayabilecek kadar zeki ve akıllıydı. Molla Ahmet Efe Ali'nin başına gelen haksız işleri iyice biliyordu. Onun için ilk fırsatta Kavaklı köyünün kötü adamını Ali'nin hatırı için temizleyebileceklerini vaat etmiş, onun ruhunda bir hınç çıbanı gibi işleyip duran bu derin yarayı bir kurşunla şifalandırabileceğine onu inandırmıştı. Yörükeli bu işi nasıl olsa günün birinde kendisi yapmaya kararlıydı. Efe'sinin bu vaadi onu çok sevindirmişti. Bir gün Alanyalı Molla Ahmet Efe kızanlarıyla Kavaklı köyünün kenarına dek inmiş, Ali onları orada bırakarak tek başına köye girmiş ve çolağa Mehmet'i bir hile ile evinden dışarı çıkararak kafatasına yerleştirdiği bir kurşunla gebertivermişti. Böylece onun göğsüne bir çeki taşı gibi oturan ağırlıkla kalkmış, köyün namuslu insanları da bu iğrenç beladan kurtulmuştu. Ali bundan sonra birkaç kez Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin canını kurtarmış, o da bu arada ona hapishanede başladığı okuma yazmayı öğretmeye başlamıştı. Alanyalı Molla Ahmet Efe Yörükeli'ye bir iyilik daha yapmak istiyordu. Günün birinde onun ağzını aramış, Kavaklı köyünde zengin Hacı Yusuf'un kızı Feride'yi sevdiğini öğrenmişti. Kız da onu seviyordu. Askere giderken annesi iki sevgiliyi birbirleriyle nişanlamak istemişse de Hacı Yusuf buna razı olmamıştı. Evet, bu bir gönül yarasıydı. Bu yarayı da sağdırmak gerekti. Alanyalı Molla Ahmet Efe Hacı Yusuf'u tanıyordu. Bir gün birdenbire kızanlarıyla Kavaklı'ya inmiş, Hacı Yusuf'u kahveye çağırtmış ve oracıkta bütün Kavaklıların önünde Feride ile Yörük Ali'nin nişanlanmış olduğunu ilan etmiş, herkes Hacı Yusuf'un elini sıkmış ve bu nişanı bıyık altından gülerek kutlamıştı. Hiç varlıklı zengin bir ağa kızını dağda gezen zibidi bir eşkıya parçasına verir miydi? Molla Ahmet Efe'nin kanunu bu işi bir çırpıda yapmıştı. Yörükeli ile Feride'yi nişanlayan Alanyalı ile kızanları köyün kıyısındaki ağaçlıkta Sultanhisar yolundan gelebilecek jandarmaları gözetleyerek büyük bir sabırsızlıkla pusmuş bekleyen Yörükeli'ye bu müjdeyi büyük bir sevinçle götürmüşlerdi. Çeteden bir tek o köye inmemiş, nişan gıyabında yapılmıştı. Aradan çok geçmemişti ki orada bir jandarma karakoluna baskın veren Alanyalı Molla Ahmet çetesi başsız kalmıştı. Bu baskın Alanyalı'nın başını yemiş, çete dağılma tehlikesiyle karşılaşmıştı. Kızanlardan kıllı oğlu Hüseyin ya Efe'nin yerine geçmek ya da ayrı bir çete kurmak yoluna sapmıştı. Alanyalı'nın yerini alan baş kızan Hacı Mustafa da bir çatışmada vurulmuş, Ali kendisiyle kalan birkaç kızanın başına geçmiş, 23 yaşında Efe olup çıkmıştı. Kıllı oğlu Hüseyin de ayrıca baş çekerek efeliğini ilan etmiş ve çetesiyle ayrı yerlerde dolaşmaya başlamıştı. Yörük Ali Efe yürekliliği, nişancılığı, kurnazlığı ile çok az zaman içinde Bozdağ'ın, Madran Dağı'nın ve Karıncalı Dağ'ın zeybekleri arasında adam akıllı tanınmış, hepsinin kıskandığı bir Efe durumuna gelmişti. Aydın Jandarması'nın en mütehassıs jandarma çavuşu Manastırlı Üzeyir Çavuş'un en tehlikeli pusu ve takiplerinden kurtulmuş ve en sonra Aydın Bölgesi Jandarması için bir çözümlenmesi gerekli sorun olup çıkmıştı. Jandarma subaylarının da katıldığı bir pusuya düşürme olayında Menderes üzerindeki saldan bir mucize olarak kurtulması onun ününü adam akıllı artırmış ve onu dillere destan bir Efe yapıp çıkmıştı. Son kez kendisini Üzeyir Çavuş'un pususuna düşürten bir yatakı vurup öcünü alması, Yörük Ali'nin artık ameliyat masasına yatırılması gerektiği düşüncesini uyandırmıştı. Onu ya öldürmek ya da işe yarar bir kişi durumuna getirmek gerekiyordu. Bölgesinde durmadan vukuat çıkaran bu genç Efe için jandarma kumandanı Fethi Bey bir gün Üzeyir Çavuş'la dertleşmiş, ikisi de ona karşı gizli bir sempati beslediklerini anlamışlardı. Onu dağ başına sürükleyen nedenleri iyice biliyorlardı. Yörük Ali dağ başında bile hala bozulmamıştı. Dağlardaki zeybeklerin en temizi, en merdi yine oydu. Kendisini kaç kez pusuya düşüren jandarmalardan hiçbirini vurmamıştı. Yörük Ali'nin kötü talihini yenmek, onu kazanarak memleketin namuslu insanları arasına katmak için anlaşmakta gecikmemişlerdi. Bu genç adamı kurtaracaklardı, onu düze indirecek, hem dağları geleceğin korkunç bir efesinden temizleyecek, hem de onu yararlı bir insan yapacaklardı. Onu düze indirdikten sonra kır serdarı yapacaklardı. Azılı efeleri dize getirmek için dağlara salacaklardı. Fethi Mehmet Beylerle Üzeyir Çavuş baş başa verip bir daha uzun uzadıya konuşmuşlar ve ailesinin aracılığıyla ona randevu vermişlerdi. Bir gün Yüzbaşı Mehmet Bey Sultanhisar Dağları'nda Yörük Ali ile buluşup görüştü. Yüzbaşı Mehmet Bey ile Yörük Ali ormanın ıssız bir yerinde oturmuşlardı. İkisi de bağdaş kurmuştu. Biri Osmanlı Devleti'nin kanununu, öbürü de kanunsuzluğu temsil eden bu iki adam kuru meşe ve çam yaprakları üzerinde oturmuş güvenle konuşuyorlardı. Yüzbaşı Mehmet Bey silahsız gelmişti. Yörük Ali Efe de silahını dizlerinin üstüne yatırmış, içten bakışlarla yüzbaşıyı süzüyor ve bu işin altından ne çıkacak diye meraktan çatlıyordu. Yüzbaşıyla öyle bir yer seçmişti ki herhangi bir kahpelik olursa dağlara doğru kaçması kolay, aşağıdan gelecek tehlikeyi gözetlemesi kolaydı. Menderes Ovası yemyeşil incir bahçeleriyle uzuyor, ırmak bir yeşil örtü arasından ara sıra meydana çıkıyor, yaz güneşi altında çelik parıltısıyla kıvrılarak akıyordu. Aşağıdan geçen bir trenin keskin düdüğü işitiliyordu. Sultanhisar aşağıda ayaklarının altında kalıyordu. Mehmet Bey pakvon tabakasından bir sigara sardı, Ali'ye de uzattı. Ali sigaraya alışmadığı halde beceriklice bir sigara sardı. Tabakayı kapayarak jandarma subayına uzattı. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği, Türklerin de savaşı yitirdiği üzerinde konuştular. Yörük Ali Efe de herkes gibi bunu biliyorsa da onun bildiği ancak bu kadardı. Yüzbaşı İzmir'e Yunan askerinin çıkacağını, belki Aydın'a kadar da geleceğini söyleyince genç Efe şaşırmış, bu şaşkınlığı da oldukça uzun sürmüştü. Yüzbaşı karşısındaki delikanlının hiç bozulmamış olduğunu hemen anlamıştı. Henüz eski tertemiz Çoban Ali'den hiç de uzaklaşmış değildi. Yüzbaşı memleketin bugünkü korkunç durumu üstünde uzun uzadıya konuşmuş, Yörük Ali'nin bunları renkten renge girerek dinlediğini görmüştü. Yaban gülü aklındaki yüzü kızarıp bozarıyor, heyecanından kendisini zor tuttuğu görülüyordu. Konuşmasının sonunda Yüzbaşı Mehmet Bey'i şaşırtan bir şey olmuştu. Yörük Ali iki eliyle yüzünü örtmüş, hüngür hüngür ağlıyordu. Artık Mehmet Bey bu temiz zeybeğe açılabilirdi. Ya eşkıyalığı sürdürecek ya da düze inip vatan ve millete yararlı bir insan olacaktı. Yörük Ali Efe Yüzbaşı Mehmet Bey'e teslim olarak düze inmiş ve bu iş resmileşmişti. Düze inme töreni Sultanhisar'da yapılmıştı. Bütün oraların ileri gelenleri bu törende bulunmuştu. Onu ancak ününden tanıyan halk yığın yığın koşup gelmiş ve gördükten sonra da şaşırıp kalmıştı. Demek ki dağlarda kuş uçurtmayan o yiğit efe bu bacak kadar çocuktu. Yörükeli Kavaklı köyüne bir düğüne gider gibi girmiş, köylüsünün sevgisiyle karşılaşmıştı. Üvey babası evin eşiğinden içeri adım atarken oğlu için bir kurban kesi vermişti. Yörükeli efe düze inişinden birkaç gün sonra Sultanhisar Jandarma Karakolu'nda bekleyen Yüzbaşı Mehmet Bey'ce çağrıldı ve oraya varınca Yüzbaşı kendisine maaşlı bir kır serdarlığı görevi verildiğini bildirdi. Artık genç efe hükümetin maaşlı bir memuruydu. Yüzbaşı şöyle diyordu: "Son zamanlarda yerli Rumlar el altından bütün eşkıyaya bol bol yardım ettikleri gibi Söke tarafında da bir Rum eşkıyası türedi. Adına Deli Yani diyorlarmış. Ama asıl adı bu mu değil mi belli değil. Hem o hem de 10 kişi kadar olan maiyeti Girit'ten gelmiş ya da getirilmiş. Tabii yanlarına yerli Rum eşkıyalarından da katılanlar da varmış. Bütün Rum köyleri bu Deli Yani denilen haydudu saklıyor ve besliyorlar. Bunlar hep zeybek elbisesi giymişler ve Türk köylerine durmadan baskınlar yapıyorlarmış. Birkaç kazada da hükümet binalarını yaktılar. 7 kişilik bir jandarma takip müfrezesini pusu kurup olduğu gibi yok ettiler. Gayet gaddarca yaptılar bu işi. Bu çetenin Çin'e, Dalama ve Gölhisar taraflarına sızdığını öğrendik. Deli Yani Püsküllü Efe adını taşıyormuş. Bunun da sebebi Girit Rumlarının uzun püsküllü fesler giymeleridir. Dahası da var. Biz bu adamın bir çete reisi değil, hakikatte Yunan ordusunda yetişmiş bir zabit olmasından şüpheleniyoruz. Sana o gün de söyledim. Devleti zayıf bulan Yunanlı politikacılar fırsattan faydalanarak İzmir, Aydın ve civarını işgal etmeyi tasarlıyorlar. Yerli Rum halkının bir kısmı da Aydın'da bunları davet ediyor. Geçenlerde Aydın'da bir Yunan casusu yakaladık. Onun Yunan ordusunda zabit olduğunu da ispat ettik. Fakat İngilizlerin müdahalesiyle elimizden alındı." Yörükeli Efe ömründe ilk kez yapmak istediğini bulmuşa benziyordu. Bu milletin hayrına bir işti. Çakırcalı'nın işinden daha şerefliydi bu. Türk jandarmasına silah atmanın hiçbir şerefli yanı yoktu. Bilerek katillikti. Kır serdarı Yörükeli Efe, Kadı Efe denen tehlikeli bir zeybeği tek başına gidip dağda buldu ve düze indirdi. Şimdi en iyi arkadaşı haline gelen Sultanhisar Karakolu'ndan Hasan Onbaşı ile onu Aydın Hastanesi'ne götürüp yatırdılar. Ağırca yaralıydı. Yörükeli Aydın'da bir iki gün kalmış şaşkına dönmüştü. Bütün Aydınlı Rum hemşeriler şimdi sokaklarda hep birer efe kesilmişlerdi. Aydın Rumları dışarıdan geldiği anlaşılan adamların eliyle teşkilatlanmış, büyük bir şey bekliyorlardı. Bekledikleri nesne de kimsenin yabancısı değildi. Yunan ordusunun pek yakında Aydın'a geleceğini ve buraların Yunanistan'ın bir parçası olacağını açıktan açığa söyleyip duruyorlardı. Bütün Türkler umutsuzluk içinde pis pis düşünüyor, Rum eşrafı ile Türk eşraf sıkı fıkı dostluk kurmaya çalışıyor, birbirleriyle eskiden olduğundan daha sık konuşup görüşüyorlardı. Yörükeli Aydın'a varıp da bir iki gün kaldıktan sonra vatan ve memleket için çalışmak zamanının gelip de geçtiğine bile inanmıştı. Aydın Jandarma Kumandanlığı'ndan Deli Yani çetesi ve dolaştığı bölgeler üstüne biraz daha bilgi alarak kovalama işine başlamak için hazırlıklarını tamamladı. Kumandanlık bütün jandarma karakollarını Kır Serdarı Yörükeli'nin kovalama işinden haberdar edecekti. Aydın sokaklarından atlı olarak geçerken kılığına kıyafetine diş bileyerek, kimi zaman da küçümseyerek bakan palikaryaları dumana boğmamak için gerçekten çok sabırlı davranmıştı. Atını köşke doğru sürmüş, orada kendisini bekleyen Hasan Onbaşı ile arkadaşlarını görmüş, Çin'e yoluna düşmüştü. Avın kokusu bu yanlardan geliyordu. Deli Yani'yi mutlaka bulmalı, onun korkunç çetesinin nasıl dağıtılıp yok edileceğini dosta düşmana göstermeliydi. Yörükeli Efe bir plan tasarlamıştı. Deli Yani'yi haritadan silmek için bu planı uygulayacaktı. Onun için de ilk yapılacak iş, tek başına halkı silme Rum olan Çin'e yolundaki büyük köylerden birine uğramaktı. Öyle de yaptı. Yol kıyısındaki büyük bir Rum köyüne indi. Burada kendini jandarmalarla yapılan bir çarpışmada dağılan bir çetenin adamlarından biri olarak tanıttı. Sözde jandarmaca aranan bir zeybekti, silahlıydı. Başında kozonlu başlığı, bunun üzerine sarılmış ak poşusu, ayağında çakşır menevreyi, sırtında mavi camadanı ve bunun üzerindeki çapraz fişekliği ve elindeki kız gibi mavzeriyle tam jandarmanın aradığı bir zeybekti. Sözde saklanacak yer, buyruğunda çalışacağı başka bir efe arıyordu. Rum köylüler onunla çok yakından ilgilenmişlerdi. Yörükeli jandarmaca aranan efelerden konuşurken bu yanlarda bir de püsküllü efederler namlı bir efenin dolaştığını işittiğini söyleyince Rumlar daha çok ilgilenmeye başlamışlardı. Yörükeli püsküllü efe ile çalışmak ister gibi davranmış ve bir posta vurgunu işi olduğunu çıtlatmıştı. Köylüler Yörükeli'nin boş olmadığını anlayarak onu alıp evlerinde konuk ettiler. Sözde posta belli bir günde Muğla memurlarının maaşını götürecekti. Bunun ne gün ne saat olacağı da sözde öğrenilmişti. Bu fırsat sözde bu posta vurgununu birlikte yapmak için Kıllıoğlu Hüseyin Efe'yi arıyordu. Posta vurgunu iştihası ile Yörükeli'yi konuk yapan Rum köyü halkı püsküllü efenin yanına bu köyden bir delikanlının da kızan olarak girdiğini çıtlatınca Yörük tam istediği yere düştüğünü anlamıştı. Rumlar arasında Kaptan Yani denilen Deli Yani Yörükeli'nin kılavuzluğuyla posta soygununu yapmayı uygun bulmuştu. O gece efeyi köyün kıyısındaki bir çadırda konuk ettiler. Yörükeli ertesi gün Deli Yani çetesinin önüne düşerek onları sözde soygun yerine götürdü. Yörükeli efe atının üzerinde en önde gidiyor, onun yanı başında da yürekli bir adam olduğu anlaşılan ve tam bir efe kılığına bürünmüş olan uzun bıyıklı, sert bakışlı Deli Yani gidiyordu. Yalnız Deli Yani'nin fesinin arkasından uzun bir püskül sallanıyordu. İşte onun püsküllü efe adını alışı da bundandı. Püsküllü efenin gözleri yırtıcı kuş gözüne benziyordu ve bu gözler hep Yörükeli'nin üzerindeydi. Deli Yani bir tek sözcük Türkçe bilmiyor, Yörükeli ile ikisinin yanında giden bir tercüman onları birbirleriyle anlaştırıyordu. Çine yolunun yokuşu başında pusu kurulmuş, posta arabası da tam o sırada uzaktan gözükmüş, Yörükeli'nin doğru söylediği anlaşılmıştı. Tercüman Palikarya'yı yanına alarak aşağı yola inip sözde pusu kuran Yörükeli Efe, posta arabası meydana çıkar çıkmaz onu boğazlamış ve arabadaki jandarmalar da Deli Yani çetesine ateş etmeye başlamışlardı. Kalabalık Yani çetesine karşı 4 kişiydiler. Tüfek düellosu biraz sürmüş, sonra Yörükeli ile jandarmalar çatışma yerinden kaçar gibi uzaklaşmaya başlamışlardı. Bu askerce anlamıyla bir hileli çekilişten başka bir şey değildi. Kaptan Yani bu tuzağı kuran Düzmece Efe ile yardımcıları olan jandarmaları bir an önce tepelemek için gözleri dönmüş olarak adamları ile aşağı yola inmiş, arkalarına düşmüştü. Arabanın arka kapısı açılıp da başlarında Hasan Onbaşı'nın bulunduğu bir manga silahlı jandarma dışarı dökülünce Kaptan Yani ikinci bir tuzağa düştüğünü anlamıştı. Artık bütün çabalaması boşunaydı. İki ateş arasına düşmüştü. Artık cennette arsalar satın almak için de vakti yoktu. Çarpışma bir iki saat sürdü ve Deli Yani püsküllü efe denilen püsküllü bela ve adamları Yörükeli ile jandarmaların kurşunları altında güneşte kalmış bir topak tereyağı gibi eridiler. Bütün Aydın jandarmasını uğraştıran ve durmadan can yakan Türk köylerine korku salan bu korkunç çeteyi ortadan kaldırması hem de göz açıp kapayacak kadar kısa bir zamandan bu işi başarması Yörükeli'nin namını dağların kurduna kuşuna dek duyurmuştu. Yalnız bu namın ve şerefin ona pek yararı olmamıştı. Osmanlı Devleti çökmüş, memurlarına maaş veremez duruma gelmişti. Bunun içinde o küçük kır serdarlığı maaşını alarak henüz bir geçim yolu bulamamıştı. Hala köyde çobanlık yaptığı günlerde olduğu gibi yoksuldu. Bunun içinde hiçbir gün aklından çıkaramadığı yavuklusunu gidip görmek yürekliliğini gösteremiyordu. 10. ayrımın sonu sayfa 168.